Ayrım 8.
Karikatürde. Karikatür sanatında son yıllarda görülen serseri tipler, sapıklar, cinsel imajlar, argo, bozuk Türkçe, çizgiden çok konuşma, alt kültürü öne çıkarma, düşündürmek yerine alay etme, bayağılaşma, laf cambazlığı ve benzeri popülist yaklaşımlar egemendir. Operada. Operada sanatın içini boşaltma çoğu zaman eseri bugüne uyarlama adına yapılabilmektedir. Örneğin 2000 yılında Ankara'da sahnelenen C.F. Gounod'un Faust adlı operasında oyuncuların giysileri Doktor Faust'un yaşadığı dönemin giysileri değildi. Sahnede bugün sokakta giyilen blücinler, penye gömlekler, pijamalar vardı. Dinlediğimiz aryalar, koro şarkıları aynen duruyordu. Minikler, şarkı söyleme biçimleri de duruyordu. Ortada giysileri bugünün, giysi dışındaki her şeyi 200 yıl öncesinde olan bir oyun vardı. İzlerken bizimle dalga mı geçiyorlar diye düşünüyor insan. Estetik bütünlük yok, uyum yok. Rejisör Faust bugün yaşasaydı düşüncesinden yola çıktı diye açıklanıyordu. İzmir'de sahnelenen Carmen operasında da aynı şey yaşandı. Yine Carmen bugün yaşasaydı'dan yola çıkıldı. Bugüne uyarlanmış giysilerin yanında Carmen'in sevişme sahnesinde pornoya kaçıldı. Üzerindeki giysiler tek tek çıkartılarak magazin basınının ilgisini çekecek bir sevişme sahnesi canlandırıldı. Oysa opera estetik boyutun en yukarıda tutulduğu sanattır. Klasik bir operayı bugüne uyarlamak, halk türküsüne piyano eşliği yazmak gibi değildir. Tüm sanatsal öğelerin klasik formda olmasını gerektirir. Bir türküyü opera tarzında söylemek, türküyü evrensel sanat ortamına taşır ki bu çağdaşlıktır, insana yakışan bir durumdur. Klasik bir eseri alt kültürün malzemesi yapmaksa ona katkı değil, onu yozlaştırmak, bozmak, değerini düşürmektir. Popülizm yapmaktır. Ünlü opera sanatçısı Pavarotti dev hoparlörlerle meydan konserleri verdi ve bu operayı halka indirmek adı altında yapıldı. Pavarotti'nin öğrencisi olan Hakan Aysev de onun yolunda. Operayı yüzbinlere dinletmek için Pavarotti gibi stadyumlarda söylemek istiyorum dedi. 16.2.2004 TRT 2 Kent Yaşam. Pop opera, rock opera, caz opera ve şimdi yeni albümünde de Türk müziği ile birlikte opera yaptığını söylüyor. Opera sanatıyla popçuların terimi olan albüm, kullanıp atılacak bir deste şarkı bir araya geldi. Güzel sanatların bu en güzide olanı kaset piyasasına böyle hizmet eder hale getirildi. Unutulan bir husus, operalardan seçilmiş aryaları solo söylemek opera değildir. Opera bir eserin bütünüdür. Libretto, drama, koro, orkestra, bale, dekor, kostüm, reji, koreografi gibi sahne sanatlarının tüm özelliklerini bir arada bulundurmayı ve salonda dinlemeyi gerektirir. Salondan yücelmişlik duygusu ile çıkmak ister. Opera sanatının dinleyiciye vereceği ruh güzelliğine sokak konserinde sakız çiğneyerek yanındakiyle şakalaşarak ulaşılamaz. Pavarotti müzik teknolojisinin dev tekerlerine iyi para kazandırdı ve şimdi sesini kaybetmiş durumda opera sahnesini terk etmek zorunda kaldı. Yani onu kullanıp attılar. Mikrofonda söylemekten işitme eşiği yükseldi ve sonunda giderek ses telleri yıprandı. Operanın sırtından meydanlarda para toplayanlar, ikiyüzlü bir şekilde operaya dinleyiciyi çekeceklerini söylediler. Sonuçta önce opera sanatının içi boşaltıldı, sonra opera salonları. Reklamlarda. Reklamlarda her türlü çarpıtma var. Türkçeyi bozuk kullanma, reklamı oyunun içerisine sokma, kadını aşağılama, Ülker Biskrem, gençlik marşı gibi ulusal bayramların repertuarına girmiş milli ve tarihsel değeri olan bir ezgiyi kar için kullanma, bayağılaştırarak ve sözlerini bozarak söyleme, Kola Turka reklamında çıktı karşımıza. Özgür kadın imajını cep telefonuna yükleyerek özgürlük kavramının içini boşalttıklarını gördük. Sanatın dünya tekerlerinin hizmetine geçmesiyle birlikte etik değerlerin çiğnendiğini görüyoruz. Yakın zamana kadar radyoda, televizyonda oyun içerisinde kullanılan bir ürünün adı reklam olmasın diye gösterilmez, benzer bir ürünü satan diğer üreticiye haksızlık olmasın diye adı gizlenirdi. Bu yerleşmiş bir kuraldı. Herkesin eşit olduğu bir üretim anlayışı etik değer olarak topluma yerleşmişti. Bir televizyon dizisi içerisinde cep telefonu reklamı yapmak etik değildir. Oyundaki çocuk oyuncuya cep telefonu reklamı yaptırılıyor. Aynı reklamda kullanılan rap müziğin içerisinde dilin kirlenmesini de görüyoruz. Tiyatroda. Tiyatro yerine gösteri sanatları deyimi kullanılmaya başlandı. Gösteri sanatlarında talk show gibi sanatsal olmayan bir türe tanık olmaktayız. Meddah ya da tek kişilik oyunla hiç ilişkisi olmayan bu konuşma gösterisi tiyatro sanatını yozlaştırmaya örnektir. Oyun demek mümkün değil. Baştan sona bir konu veya metni olmayan, kopuk kopuk, belli bir konuya yoğunlaşma gerektirmeyen, izleyici ile alay eden, aşağılayan, derinliği olmayan, sıradan magazinleştirme, her şeye gülüp geçilen bir şey. Televizyondaki gösteri programlarında son örnekte dil önemini yitiriyor ve konuşma özürlü bir erkek oyuncu komedi yaptığını sanıyor. Hem tiyatronun içi boşalmış hem dilin, ki dilde yaşanan kirlenmenin tüm sanatlara yansıdığı ortadadır. Benzer şekilde sadece nane sözcüğünü defalarca tekrarlayarak şarkı yaptığını zannedenlere ekranda yer verilebiliyor. Tiyatroda empati kurabilmeyi sağlayan evrensellik öğesi kaldırılıyor. Örneğin 2005-2006 sezonunda Ankara Altındağ Tiyatrosu'nda oynayan İşte Hayat adlı oyunda Yunan bayrağı uzun süre sahnede tutuluyor. Oyunda Batı'nın AB üzerinden dayatması olan bir talep öne çıkartılmakta. Tiyatro sanatının çocuk müsameresine indirildiği görülmektedir. Televizyonda. Televizyonun kendisi kirlenmenin aracı olarak sahneye çıkıyor. Küreselleşmenin en büyük aracı olan televizyonun kanal sayısındaki artış ve zaplama, programlardaki kalitenin düşürülmesiyle birlikte ortaya çıktı. Zaplama, hızlı tüketimin ürünüdür. Hızlı tüketilen teknoloji beraberinde insanın doğal yapısını bozma tehlikesini yarattı. Böylece neoliberal ekonominin istediği insan modeli yaratıldı. Zaplama teknolojisinin insan üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmak üzere yapılan bir çalışmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. Kişisel zamanın belirleyicisi olarak medyatik zaman. Deniz Carrot, Agon Tiyatro Dergisi sayfa 10, Paris 1997. Fransa'da yapılan bu araştırmaya göre birçok kanalı arka arkaya izlememizi, yani zaplamamızı isteyen teknoloji insanın dikkat yoğunlaştırmasını ortadan kaldırmaktadır. Zamanı bölerek kullanma, haberin reklamı, reklamcılığın nüfusu, keserek anlatma, sansasyonelleştirme, sunucuyu starlaştırma, yapay bilgi aktarımı, analiz yokluğu ve benzeri durumlar araştırılmış ve bunların günlük yaşantımıza aşağıdaki şekillerde yansıdığı saptanmıştır. 1. Toplumda çatlama ve dağılma. 2. Tecrit ve yalnızlaşma eğilimi. 3. Dikkat yoğunluğu kaybı. ABD'de günde 500 kanalı aynı anda izleme deneyleri yapılıyor. Bilgi akışında dev otobanlar tasarlanıyor. Bu teknolojiyle beyni boşaltılmış robotlar yetiştirme işi hızlandırılacaktır. Televizyon haber kanalları insanları yanıltmaya ve korku psikolojisine sokmaya yöneldi. Bu yolla silah satışlarında artış ve en son teknolojinin ürünü silahları kullanmaya piyasa yaratıldı. Körfez Savaşı'nda olduğu gibi savaşların canlı yayınlarına kadar bu silah reklamları yapıldı. Füze kalkanı projeleri yaşama geçirildi. Medeniyetler çatışması teorileri geliştirildi ve ikiz kulelerin yıkılışında olduğu gibi kıtalar arası füzelerin satışını artıran provokasyonlar canlı yayınlarla verildi. Irak Savaşı sırasında falan marka bomba düşünce yüzde kaç patlamadı oranları yayınlandı. Televizyon en kötü amaçlarla insan varlığını tehdit eden, insanın en temel hakkı olan yaşama hakkını elinden alan savaşın aracı olarak kullanıldı. Postmodern filmlerde insanlara sunulan senaryolar birer birer gerçek yaşamdan görüntülere dönüştürüldü. Televizyon haberleri arkası yarınlaştırıldı. Ünlüleştirilmiş kişilerin kirli yaşamları yarın bakalım ne olacak dizilerine dönüştü. Sinemada. Sinemada bilim dışı kurgular, aksiyon filmleri egemenliği dönemi yaşanıyor. Bilgisayarda üretilen insansız filmler dönemi başladı. Teknoloji insan için olmaktan uzaklaştı. İnsana karşı teknolojiye dönüştü. ABD'li yetkililer silah sanayisine harcadıkları kadar film sanayisine harcadıklarını söylemektedirler. Bu filmler şiddet içermektedir. Hayali bir düşman yaratılıp onunla son model silahlarla savaşılmaktadır. İyi ile kötünün kavgası işlenirken iyinin elinde bir haç işareti hep görüntüye getirildi. Efendiler, köleler teması gündemde tutuluyor. Kadından efendi bilim dışı filmleri bizde de taklit edilmeye geçildi. Kadın ağa dizileri başladı. Brezilya dizilerinin yerini bunlar aldı. Ev kadınlarına ninni filmleri. Pembe dizileri Yugoslavya'ya sokamayan Amerika, Güney Afrika'dan siyah dizi getirip soktu. Sinema insanları uyutmak üzere araç edildi. Sinema sanatı burada da insana karşı. Hep savaş ve düşmanlık kavramlarıyla büyüyen bir kuşak yaratıldı. Dostluk, kardeşlik, barış içinde birlikte yaşama kavramları unutturuldu. Batıl inançlar, bilim dışı kurgular, Hristiyan ve Yahudi kökten dinci tarikatların efsaneleri, medeni batının çağdaş sinema senaryoları olarak insanlara sunuldu. CIA planları film senaryolarının ana malzemesi oldu. Postmodern özellikler taşıyan bu senaryolar Amerika'dan dünyaya pazarlandı ve dünya sinemasının %93'ünü kapladı. İnsansız sinema dönemi başladı. Teknolojiyi insanın önüne geçirmeye bir başka örnektir. Yüzüklerin Efendisi gibi bir bölümü bilgisayar ortamında üretildi, animasyon sinemaya girdi, hayali kahramanlar oyuncu olarak sunuldu. Oyunda kiminle empati kurulacağı belirsiz, bilim dışı kurgular, dini hiçbir açıklaması olmayan insanüstü bir takım varlıkların insanlara hükmettiği filmler, dev sanayisi var. Aksiyon filmleriyle meşhur ettikleri birisini vali de yapabiliyorlar. Vurdu kırdı Arnold Schwarzenegger gibi. Son savaş filmi örneği Truva filminin yönetmeni NTV'de açıkça söyledi. Önümüzdeki yıllar büyük savaşların olacağı yıllardır. İnsanların savaşa alışması için bu filmi çektim. Filmi izleyen film boyunca kafasının üzerinde çarpışan şak şak kılıç pala sesleri duyar. Filmin müziği budur. Teknolojiyi insanın önüne geçirme. Sony firması Oreo adlı bir şef robot, Toyota firması da trompet çalan robot yaptı. Oreo adlı robotun Tokyo Filarmoni Orkestrası'na yönettiği gazetelerde yer aldı. 14 Mart 2004 Cumhuriyet Z. Oral'ın yazısı. Robotun gözlerinin içine kamera ve notalar yerleştirilmiş. Bütün ritimler, tempolar oraya kaydedilmiş. Bu haberi televizyonda izleyen 10 yaşındaki bir öğrencim, "Sanki kemancılar robot şefi yönetiyordu. Kaç kere şaşırdı, batan çaldılar," dedi. Çocuk gözüyle ayrıntıyı seziyor. "Kral çıplak," diyordu. Bir robot ne kadar insani duygularla yönetebilir ve müzisyenler onunla ne kadar iletişim kurabilir? Küreselleşme döneminde sanatla insan ilişkisini biraz daha özele indirelim. Fazıl Say'ın dört el için düzenlemiş olduğu piyano eserine gelelim. Elektronik kayıttan piyanonun biri çalıyor, ikinci piyanoyu ise kendisi çalıyor. Birincisini de kendisinin kaydetmiş olması müziğin teknoloji ürünü olmasını engellemiyor. Dinlerken iki piyanisti de karşınızda görmek istiyorsunuz. Çalanı karşınızda görmediğiniz için empati kuramıyorsunuz. Yani orada dışlanmışsınız. İki piyanistin birbiriyle iletişiminden yoksun bir yorum ortaya çıkıyor ve Fazıl Show izliyorsunuz. Fazıl monolog oynuyor. Sanatçının biri sanal. O zaman Fazıl tek başına oynamak istiyor diye düşünüyor, popülist bir yaklaşım hissediyor ve rahatsız oluyorsunuz. Fazıl Say'ın İstanbul Yedikule'de Mercan Dede ile çalması giderek popülerleşme gösterdiğinin işaretidir. Mercan Dede'nin teknolojiyi çok iyi kullandığı bir gerçek ama teknoloji insanın önüne geçiyorsa burada bir yanlış var demektir. Kimin neyi çaldığı görünmediğinde çıkan sesle insanın varlığı arasında bir kopukluk yaşanır. Dinleyici kendisinin dışlandığını hissetmeye başladığında kalkıp gitmek ister ki öyle de oldu. Sanatçı kendini insandan ve toplumdan koparmaya başladığında yaptığı sanat tartışılmaya başlanır. Fazıl Say politik görüşünü küresel sermayenin görüşüyle birleştirdiğini açıkça söylemeye başladığından beri sanat çizgisi doruk noktasından aşağıya doğru bir düşüş göstermektedir. Bu durum klasik müzik sanatında postmodernizmin ve popülizme kaymanın örneğini oluşturmaktadır. Artık insana rağmen teknoloji kavramı kullanılmaktadır. Sinema salonları buna örnektir. 1,5 saat boyunca çok yüksek derecede ses bombardımanı altında kalınmaktadır. Yüksek ses, iç kulaktaki ince seslere duyarlı sinir uçlarını köreltmektedir. Benzer şekilde dev hoparlörlü konserler ve kulaklıkla kaset dinlemek de bu sonucu yaratmaktadır. Tiz seslere duyarlılığını yitirenler bazı mesleklere giremiyor. hava kuvvetleri veya hava alanları işletmelerinde, deniz altında, radyo ve televizyon ses kayıt stüdyolarında olduğu gibi. Dahası iç kulakta çınlamalar başlamakta, bu çınlamalar tedavi edilememekte ve genç yaşta intihar vakalarına rastlanmaktadır. İşitme eşiğinin yükselmesi sonucu ses tellerinde tahribat ve şarkı söyleyememe sonuçları görülmektedir. Sanatçıyı teslim alma. Ödüllerle konser imkanıyla meşhurlaştırma. Fazıl Say'ın New York'taki piyano yarışmasında kendisini 7 dakika dinleyen jürinin diğer yarışmacılara 40 dakika dinlemesine şaşırmamasını başka neyle açıklayabiliriz? Kendi ifadesiyle daha Avrupa yarışmasındayken jüri kendisi hakkında karar vermişmiş. Kendisini birinci seçmek üzere hazırlanmış bir yarışmayı neden protesto etmedi? Paris Yahudi lobüsünün kendisini parlatacağı vaadini neden önemsedi? Başka piyanistlerle eşit olmayan bir meydan güreşine neden çıktı? Ki New York'ta daha önce böyle bir yarışmanın hiç yapılmadığı, daha sonra da yapılmadığı, bir kereye mahsus yapıldığı belliyken. Almanya'da piyano konseri vermeye giden Ankara Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinden tanınmış bir piyanistimize yapılan ahlaksız teklif kirlenmenin bir başka boyutunu gösterir. Salonun doldurulması karşılığında gazetecilere vermesi istenen PKK bir realitedir demeci anlamlıdır. Piyanistimizin reddetmesi üzerine az bir dinleyiciye konser verilmiş ve basında başarısız bir konser olarak yer almıştır. Almanya'da Almanca öykü yazan Aysel Özakın gibi Türk yazarlara ödüller verilmesi de sanatçıyı ödüllerle teslim almanın bir başka örneğidir. Müziğin içini boşaltma. Elektronik müzikte dünyanın önemli isimlerinden John Cage'in 4.33 adlı eseri postmodern müzik örneğidir. Bu eseri iki kez konser programına almış bir festival konserini izledikten sonra üzerinde düşünme ve bu müziği irdeleme gereği duydum. Sanatın içinin nasıl boşaltıldığını gördüm. Eserde hiç müzik yok. 4 dakika 33 saniye salondaki sessizliği dinliyorsunuz. Salondaki öksürük, tıksırık, nefes alma, hışırtı, her şey o anın doğaçlama bestesi kabul ediliyor. Peki bu bir eserse nerede bestecinin emeği, doğaya kattığı enerjisi nerede? Sanatçının müdahalesi nadir, neyi şekillendiriyor? Kocaman bir hiç. Hiçlik ise insanoğlunun kabullenemediği tek şeydir. Bu bir eserse geleceğe kalmak üzere kayıt yapılabilmelidir. Notası yazılabilmelidir. Yazılamaz, kayıt bile yapılamaz. Dinleyici sadece bekliyor. Sanatçı da sahnede öylece bekliyor. Ortada yaratılan hiçbir şey yok. Eseri çarpıtma. Klasik müzik eserinin fon müziği olarak kullanıldığı bazı yerlerde bilerek yapılmış bir yapaylığa veya çarpıtmaya rastlayabiliyoruz. Buna postmodern montaj da diyebiliriz. Örneğin 9. senfoni bu tür çarpıtmaya en çok uğrayan eserdir. Barış ve kardeşlik amacının dışında kullanıldığı her yerde asıl anlamını unutturma ve değer kaybına uğratma söz konusudur. Böyle bir çarpıtma örneği 9. senfoninin ikiz kulelerinin yıkılışına fon müziği yapılışıdır. Orada tam bir postmodern montaj yapılmıştır. Eser, Avrupa'da feodal krallıkların yıkılışına devrimci bir ruhla destekleyen Ludwig van Beethoven'ın bestesidir. Schiller'in Özgürlüğe Övgü şiirinden esinlenilerek yazılmıştır. Türkçe'ye neşeye şarkı olarak çevrilmiştir. Ülkemizde 1980 sonrası Selçuk Yıldırım ve Salih Akkaş, Gazi Üniversitesi, Gazi Efe Müzik Bölüm Başkanı, yazarlı müzik ders kitaplarında olduğu gibi sözlerinde yapılan tahrifat bestesinde de yapılmış, eser katledilmiştir. Bu durum ülkemize has bir yozlaştırma örneği olabilir. Ancak ABD TV kanalları tarafından 11 Eylül iç darbesinde yıkılan ikiz kulelere fon müziği yapılması asla affedilmeyecek bir çarpıtma ve eserin içeriğini boşaltma örneğidir. Klasik eserleri poplaştırma. Geleneksel müziklerimizin pop müzik haline getirilip kaset piyasasının hizmetine sunulması, popülerleştirilip hızla tüketilmesi ülkemizde yaşanan bir başka kirlenme örneğidir. Pop müzik adı üstünde günlük kullan at anlamındadır. Pop demek popcorn, patlamış mısır gibi oyalan, karnın doymasın demektir. Postmodern ürünlerin özelliği de budur. Pop müzik alanında nasıl bir kirlenmenin yaşandığı bilinmektedir. Kirlenme, kalite düşüklüğü, sokak dilini şarkı sözü yapma, argo, küfür, etik değerlerin kayboluşu, cinsel sapmaların ön plana çıkartılışı, popülerleşme uğruna magazin basınında manşet olma kavgaları, reklam için her yol mübah ve benzeri ortak özellikleridir. Bugün arabesk, halk müziği ve geleneksel Türk müziği pop müziğin podasında birleşmiştir. Kullan at teknolojisine paralel bir müzik sanayisi bu alanda egemendir ve bu yolla evlerimiz kaset, CD çöplüğüne döndürülmektedir. Beyaz eşyada 10 yıllık ömür sınırlandırması yapıldığı gibi. Ayda bir değişen çok satan kasetler dönemi yaşanıyor. Yeni albümünüze bol şans, radyo ve TV programları yapılıyor, radyo ve TV programları konularını ve konuklarını piyasadan alıyor. Pop müzik 1980 askeri yönetimi döneminde müzik dersi öğretim programına ve ders kitaplarına girmiştir. Yani çocukların pop müzik tüketicisi olmasını kitaplara soktuk. Kalıcı olmayan kullan at müziği ile insan eğitimi olmaz. Bir sonraki nesille ortak şarkı dağarcığı pop müzikle oluşturulamaz. Popüler çocuk şarkısı. TRT Çocuklar Koroları için popüler şarkı yarışması düzenlendi. 1993'te bir ödülde benim oldu. Ancak bu şarkılar eğitim müziğine yönelik sözlerle yapıldı. Çünkü yarışmaya katılan besteciler pop müzik bestecisi değildi. Bu şarkıları poplaştırmak için Garo Mafyan ve benzeri pop aranjörlerine cıstaklı, birbirinin kopyası stüdyo eşlikleri yaptırıldı. Bizde tutmadı çünkü radyo çocuk koroları söylüyordu şarkıları. Oysa pop şarkıyı koro söylemez, pop ağzıyla bir solist söyler. Pop müzik ödülleri. Ödül en iyi şarkı söyleyene değil, en fazla satan kasetlere verildi. Belli müzik tekerleri istediği imajı yayan pop şarkıcılara bu ödülleri vermektedir. Bu yolla tekerler dünya gençliğine istedikleri yönde siz de böyle olun kalıpları sunmaktadır. Eşcinsele, tacizciye, kadın düşmanlarına ödüller yağmaktadır. En büyük ödüller sanatsal ölçütlere göre değil, şirketlere en çok para kazandırana verilmektedir. Örneğin 2004 Grammy ödül töreninde göğsünü açan kadın mesajı ve yönlendirmesi yapılmış, gelecek yıl ödüllerin buna göre verileceğinin işareti verilmiştir. Athena grubunu 2004 Eurovision'a hazırlayan Avrupa ve Amerika müzik marketleridir. Sertab Erener'in televizyon konuşmasından ATV Şubat 2004. Müzik marketleri şunu satacağım, ona göre müzik yapın diyor. Yani beyinleri piyasayı belirliyor. Tıpkı moda rengi boya sanayisinin belirlemesi gibi. Sinema ödülleri. Ödüllerde skandallar dönemi başladı. Kirli ilişkilerle meşhurlaşma yolları açıldı. Sanki ödül verilmeden önce pornocu oldukları bilinmiyormuş gibi davranıldı. Oysa asıl oyun, ödülden sonra filmin manşette kalması için geçmişi bilinen birilerini starlaştırma oyunuydu. Açıkça kirli ilişkilere prim verilmekte, gençlerimiz kirli yollara özendirilmektedir. Senfonik pop. Yeni türler doğdu. Pop müziğin klasik sanatlarla ilişkiye geçtiğine, onları deforme ettiğine rastlıyoruz. Mozart, Mısır'da kaseti gibi stüdyo ortamında deforme edilmiş klasik eserler üretildi. Pop opera, senfonik rock gibi melez türler doğdu. Evin İlyasoğlu gibi usta sanat kalemler, artık senfoniler ölüyor mu? Dinleyici bulmak için melezleşmek zorunda mı? Nerede senfonik müzik bestecilerimizin o güzelim eserleri diye yazıyor. Pop müzikteki biritük bulaşıcı hastalıklar tüm diğer türleri tehdit etmekte, etkisi altına almakta, tüketmektedir. Pop kültürün egemenliğine doğru hızlı bir gidiş vardır. Klasik müzik bestecilerinin önünü kapatma. Ulus ötesi müzik lobileri tarafından sizde yok benden al anlayışıyla klasik müzik alanında hakimiyet kuruldu. Türk bestecilerinin önü kesilmek istenmektedir. Sezonda en az %20 oranında Türk eseri çalmak zorunluluğu varken son yıllarda senfoni orkestralarımızda çalınan Türk eseri sayısı giderek düşmüştür. Bir senfoni orkestrasında bir sezonda çalınan toplam eser sayısı ortalama 75-80'dir ve içerisinde 20 civarında Türk bestesi olmak durumundayken durum şöyledir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1999-2000'de 14, 2002-2003'te 7, 2003-2004'te 4. CSO'da 2002'de yapılan Amerikan Haftası'nda 5 Yahudi Amerikalı besteciye yer verildi ve gerekçe olarak onlar bizden telif ücreti almıyor denildi. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'e Makedonya ziyareti sırasında Türk kökenli bir besteci tarafından armağan edilmiş olan Atatürk Senfonisi bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından orkestra müdürüne iletildiği halde verildiği günden beri repertuara alınmamıştır.